Ayrım 6.
Lerox önceleri grev başarısızlığa uğrayacak diye korkuyordu. İşçiler bıkmışlardı, güvensizlik içindeydiler. Ama hükümetin, fabrikatörlerin tehditleri onları iyice öfkelendirdi. Çoğu, biz korkmuyoruz, ne yapacaklarsa görelim demeye başlamışlardı. Bu gerginlik greve karşı olan işçileri bile susturmuştu. Atölyelerde ve avluda o mavimtırak sabah sisinin ortasında bayraklar görülüyordu. İşçiler hazırdı. Fabrikanın yönetim bölümünde bütün mühendisler Pierre'in çevresine üşüşmüşlerdi, bağırıyorlardı ona. Demagogsun sen, Moskova'nın ajanı değil misin? Pierre de onlara öfkeyle karşılık veriyordu. Siz faşistsiniz, Hitlercisiniz. Hava öylesine gergindi ki eğer Deser Pierre'i yanına çağırtmamış olsaydı kıyasıya dövüşeceklerdi orada. Haydi evinize dönün. Pierre, tehlikeli bir oyuna giriyorsunuz şimdi. 36'da değiliz ki artık. Bu grevi hükümettekiler istedi. Bu sefer ezerler sizi. Hiç bağışlamazlar. Mühendissiniz çünkü. Ben de savunamam sizi. Ağır basarlar. Benim durumum önemli değil şimdi. İyi yapmıyorsunuz ama. Evlisiniz, karınız, çocuğunuz var. İnançlarınızı bir yana koymalısınız şimdi. Viard'ın yaşlı bir soytarı olduğunu siz de gördünüz. Öbürleri de ondan hırlı değildir. Artık herkes kendi paçasını kurtarmaya bakmalı. Bu sizin için çok önemli. Siz kurtarmalısınız paçanızı. Burada da, Münih'te de kurtarmalısınız. Ama işiniz hayli zor. Sonra Pierre işçilerin safına gitti onlara katılmaya. Binlerce el coşkuyla havaya kalktı bir anda. Mühendis Duboy'u kendileriyle omuz omuza görmekten doğan bir sevinçti işçilerinki. Ve hepsi de öfkeli, hepsi de kararlı adamların yakınlığı ve sevgisi Pierre'le beraberdi. Avludaki işçi kalabalığından ürken polis komiseri Deser'i buldu. Otoritenizi kullanasınız dedi. Omuz silkti Deser. Elimden bir şey gelmiyor komiser. Size de fazla ısrar etmemenizi salık veririm. Özür dilerim, kesin emir aldım, uğraşmak zorundayım. Polisleri gören işçiler ilkin sustular. Çoğu taşları avuçlamış, demir çubukları kavramışlardı. Su pompaları hazırdı. Lerox giriş kapısında duruyordu. Kader gibi bir şey yeniden, yani bir kere daha onun his hayatını alt üst etmeye hazırlanıyordu. Jose sevdiğini henüz söyleyememiş, bu cesareti bulamamıştı. Partinin para işlerini ilgilendiren bir konuyu konuşmak üzere Jose'nin babasını görmeye evlerine gitmişti. Çıkışta kız sormuştu ona. Ne tarafa doğru yürüyeceksiniz demişti. Onun Sürene yönüne gideceğini öğrenince ben de oraya gideceğim diye atılmıştı. Beraber yürürüz değil mi? Beraber yürümüşlerdi. Sonra rıhtım boyuna geldiklerinde kız ona bakarak yalan söyledim. Sürene'de işim yoktu ki benim. Vermişti. Nemli, ıslak bir sonbahar gecesiydi. Önce hiç farkına bile varmadan rıhtımı geçip köprüyü bir baştan öbür başa yürümüşler ve sonra tekrar geri dönmüşlerdi. İşte o zaman, bazen hiç gelmiyorsunuz bize, o zaman üzülüyorum, efkar basıyor demişti Jose. Sahi mi? Sonra hemen eklemişti Lores. Size göre yaşlı sayılırım ben, hem... Ama kız onun dudaklarına sıcak bir öpücük kondurmuş, susturuvermişti onu. Şimdi grevi yaşıyordu Lerox. Yüreğinde o tutuşmaya hazır bekleyen ateşi düşünecek vakti yoktu. Polislerin giriş kapısını parçalayıp da orada Lerox'un üzerine atılışlarını gördüğünde Pierre yukarıda laboratuvar bölümündeydi. Sağlam adamdı Lerox, iyi dayandı bir süre. Sonunda üstüne gelen polislerin çokluğu yenik düşürdü onu. Pierre koşarak indi avluya, orada birden gözlerinde çok acı veren insafsız bir yanma hissetti. Düşmemek için kapıya tutundu, avluda büyük bir düzensizlik ve karışıklık vardı. Şaşkın bir ses duyuldu o anda. Gaz, gaz sıkıyorlar üstümüze. Deser penceredeydi, her şeyi görüyor ve kendi kendine soruyordu. Fransa bu mu? Ölesiye sevdiği Fransa artık yaşamıyordu. O, işçilerin patronları, düşman olmadan sıkıştırıp takaza ettikleri, sonra beraberce kadeh tokuşturdukları o en ateşli konuşmalardan sonra güzel bir yemeğin önünde, sosyal aşırılıkların unutulduğu, Çiçeklerin ve şakanın en güzel değerlendirildiği güzel ve büyük Fransa yaşamıyordu. Anılarda anlatılan, düşlerde yaşanan, kitaplarda okunan Fransa'yı kurtarabilmek için her şeyi gözden çıkarabilirdi. Ama şimdi bu işçilerin üzerine sıkılan gaz neyin nesi? Deser de biliyordu ki artık ne o ne de bir başkası kendi paçasını kurtarmaktan başka hiçbir işe yaramaz. Deser bundan böyle paçasını sıyırmaya çalışacak, pipo içmeyi azaltacak, kendine iyi bakacak. Jeanette telefon edecek önce, sonra çok çok uzaklara, Java'ya ya da Şili'ye gidecek. Polisler 100 kadar işçiyi daha getirip öbür tutukluların yanına o pis depo bozması hücreye tıktılar. Grevcilere ne yapmak gerektiğini onlar da bilmiyordu aslında. Her yarım saatte bir kamyon dolusu grevci getiriyorlardı ama. Deniz, polislerin konuşmasını, her sözünü büyük bir dikkatle izliyordu. Onların gittikçe kabaran öfkesine bakılırsa grevin başladığına inanmak gerekiyordu. Zaman zaman hücrenin kapısı açılıyor ve yeni bir işçi grubu içeriye tıkılıyordu. Bir santralcı kız, grev olmadı, yürümedi, polisten korktular diyordu. Son gelenlerin arasında metro işçilerinden birisi de vardı. Yüzü gözü kan içindeydi adamın. Soluyarak hepsi alçak diye homurdanıyordu. Metro işçileri greve katılmamışlar, çalışmışlardı. Akşama doğru artık herkes gibi Deniz'de sadece büyük fabrikalardaki işçilerin greve katıldığını, öbür işçilerin oyun bozanlık ettiğini biliyordu. Polisler yeni 3 işçiyi getirip de hücreye tıktıklarında hava kararmıştı. Hücredekiler son durumu onlardan öğrendiler. Sein fabrikasında herkes greve katıldı, kimse çıkmadı, polis gaz kullandı. Gaz sözü oradakileri ürkütmüştü. Santralcı kız ağlamaya başlamıştı. Deniz bu çaresizliğin içinde birden dikildi, dudaklarından bir türkü, inanç dolu bir sesle söylediği için yeni ve ümitli bir türkü döküldü. Ve bu türkü onun sesine durmadan katılan yeni seslerle büyüyerek genişledi. Polislerin tehditleri de söndüremedi türküyü. Yandaki hücrelerde, bu küf kokan koridordaki bütün hücrelerde gittikçe daha büyüyerek, gittikçe daha susturulmaz ve inatlı, cesaretin, öfkenin ve kardeşliğin bir çığ gibi büyümesine benzeyerek, Sibiryalı mahkumların türküsüne benzeyerek genişledi. Bu, Sen'deki, Gnome'deki, Renault'daki işçilerin sesiydi. O gece Daladier radyoda konuştu. Kendi bürosunda, mikrofonun karşısında kimsesiz ve haksızdır. Sürekli olarak boşluğa bakıyor ve konuşurken alnındaki damarlar şişip kabarıyordu. Her şey hükümetin zaferiyle sonuçlandı dedi. Bunca eziklikten sonra, Münih hakaretinden sonra işçilere karşı giriştiği kıyam hareketini süsleyebilmek için zafer sözcüğünü nasıl iğrenç bir utanmazlıkla kullanıyordu. Polis hücrelerde tutukluların sorgusuna başlamıştı. Deniz Tessa sözü geçer geçmez komiser güldü. Akraba filan mı dedi. Hiçbir işkence bu kızı ezemez, sindiremezdi. Ama bu adam genç kızın en zayıf, yani ona en çok acı veren yerine, içindeki tek büyük yaraya dokunmuştu. Deniz cevap vermedi önce, daha sonra kimliğini gizlemenin kendisi için daha onur kırıcı bir şey olacağını düşündü. Evet, sizin o sevgili bakanınızın kızıyım ben. Onun bakanlığı önemli değil. Devam edin siz. Komiser gözünü kırptı ilkin, arkasından da durumu şefine yetiştirdi tabii. Önemli buldukları için hemen emniyet müdürüne haber verdiler. Önemli bir iş için kendisine telefon ettikleri vakit Tessa yatağında mışıl mışıl uyuyordu. O gün çok yorulmuştu. Grevin genişlemesinden korktuğu için kabına bir türlü sığmamış, gün boyunca polis müdürüne telefon üstüne telefon açmış, sekreterinin getirdiği raporları adeta kaparcasına almıştı. Ancak gecenin geç bir vaktinde grevin durdurulduğuna, ezildiğine inanmış, ancak o zaman rahat soluk alıp hemen banyoya dalmıştı. Sabahın üçüydü ve Rigoletto'dan bir bölümü mırıldanarak yatağa girmişti. Kızınızın konusunda önemli bir diye uyandırıldığı zaman her şeyi, özellikle artık polis müdürüne gebe olduğunu anladı. Brutel'e haber sızdırmayacaklarını nereden bilebilir? Ya gazeteler için ne müthiş fırsat bu? Ah çocuk, ah deli kız. Emniyet müdürlüğü salonundaki alçıdan Cumhuriyet büstünün altında bekliyordu Tessa. Çok geçmeden kapı açıldı ve Deniz'i içeri aldılar. Kızını karşısında görünce bir merhamet dalgası kaplamıştı içini. Elbisesi yırtılmıştı, saçları darmadağındı, bütün gece boyunca gözüne hiç uyku girmediği yüzünün solgunluğundan belli oluyordu. Ve durmadan sıhhatinin üzerinde titrediği, sık sık kaplıcalara götürdüğü, en iyi profesörlerin sürekli kontrolü altında büyüttüğü kızı buydu demek. Öfkesine hakim olmaya çalıştı Tessa, okşayıcı ama gene de hafif titreyen bir sesle ''Seni serbest bıraktırmak için geldim Deniz'' dedi. Planını hazırlamıştı önceden. Deniz'in ayak takımı hakkında bir roman yazmak istediğini ve fabrikaya bunun için girdiğini söyleyecekti emniyet müdürüne. Böylece kızını alıp bağrına basacaktı ve öksüz yuva yeniden şenlenecekti böylece. Bak nasıl üzerine titreyecekti zavallı yavrucuğunun. Yani benimle birlikte tutuklu olan bütün herkesi serbest bıraktıracaksınız öyle değil mi? Bu sözler Deniz'in sesindeki kesin eda ve bu hiç beklenmedik siz hitabı başından aşağı bir kova kaynar su dökülmüş kadar sersemletmişti Tessa'yı. Kendini tutamayıp haykırdı. Deniz susuyordu. Karşısındaki bu kız bir yabancıydı sanki. Geçirdiği şu son gün bir anda bütün geçmişinden sıyırıp kurtarmıştı onu. Tessa gürlüyordu şimdi. Bu sefilleri serbest bırakacağım öyle mi? Ağzından çıkanı kulağın işitmiyor galiba. Sefil dediğiniz kim sizin? Daha dün Almanlar karşısında kaçacak delik arıyordunuz. Hazır değiliz diyordunuz durmadan. Elinizdeki gazların kimlere karşı kullanılacağı anlaşıldı şimdi. Meğer hazırmışsınız. Senin tuttukların Almanlara çalışıyor. Bilmiyorsan öğren bunu. Dün siz greve başlarken İtalyanlar da taleplerini hazırlamaya başlıyorlar. Nice'le Korsika'yı istiyorlar. İşte grevin ilk sonucu. Almanlar için çalışan asıl sizsiniz. Kim kapattı uçak fabrikalarını? Sonra şahsen siz nasıl konuşabilirmişsiniz böyle? Fugger ağzını açmak istediği vakit üzerine gangsterleri saldırtan siz değil misiniz? Yalan adi bir iftira bu. Sana her söylenene inanmak için iyice aptallaşmış olman gerek budala. Daha uzun bir süre en yaralayıcı sözleri haykırdı durdu kızın suratına. Sonra da birdenbire sustu. Neye yarar ki söyledikleri? Normal bir insan değil ki bu kız. Sapık, kafasına sokulmuş olanları çıkartamazsın artık. Onu ikna etmeyi bırakıp işi örtbas etmeye bakmalı. Boşuna tartışmayalım dedi. Herkesin kendi fikri kendine. Ama beni anlaman gerek. Basın bu meseleyi ağzına dolayacak olursa ortak düşmanlarımızın, faşistlerin sevincini getir bir kere gözlerinin önüne. Brutel'i getir. Siz kendinizi Brutel'den daha mı iyi sayıyorsunuz yani? Her şeyi döndürüp dolaştırıp politikaya bağlıyorsun sen. Duyguların da yeri vardır insan hayatında. Ve düşün ki benim kızımsın sen. Zavallı anneciğini hatırla biraz. Ne iyi kadındı. Yalvarırım eve dön Deniz. Annenin aşkı için dön. Zapt edemedi kendini Deniz, susun diye haykırdı. Sefilim birisiniz siz. Haykırır haykırmaz da pişman olmuştu, acı çektiğini gösteriyordu çünkü bu sözler. Kızından hiçbir şey elde edemeksizin döndü Tessa. Emniyet müdürüne baskı yapmaktan başka çaresi kalmıyordu. Deniz'in tutuklanışı ve mahkum oluşu basında hasır altı edildi. Öteki gnom işçileriyle bir arada yargılanmıştı o da ve herkes gibi bir ay hapse mahkum edilmişti. Ve mutluydu. İsmini ağzında gevelemişti mahkeme başkanı. Ana babasının kim olduğunu da sormamıştı. Bunun babasına nelere mal olduğunu aklının ucundan bile geçirmiyordu. Şimdi kim bağlamıştı Tessa komünistlere? O güne gelinceye kadar hiç kimseye düşman gözüyle bakmamıştı. Brutel'e veya Viard'a öfkelendiği olmuyor değildi şüphesiz. Ama partnerleriydi bunlar. Fugger'e, o pis sakallıya bile şerefine leke sürmek istediği halde acımıştı. Ama komünistler, Deniz'i, biricik kızını almışlardı elinden. Sevimli, tatlı bir yavrucaktan ağzı köpükler saçan bir kundakçı yapıp çıkarmışlardı. 1793'te giyotinin çevresinde hora tepen kadınlar gibi. Bir siyasi parti falan değildi bu. Hayır, iğrenç bir ruh mezbelesiydi. Eğer yok edilmezlerse insanları boğazlayıp derilerini yüzeceklerinden hiç şüpheniz olmasın. Bir tahta kurusundan başka bir şey değildi onların gözünde Tessa. Ama çok şükür Fransa ayaktaydı henüz ve grevde çuvallamıştı işte. Durum gayet iyiydi ve gidip Polete'nin koynunda dinlenebilirdi Tessa. 22. Pierre'in fabrikada kalmasını istemiyor değildi Dessere aslında. Bu meseledeki güçsüzlüğüne öfkeleniyordu için için. Bakanlar karşısında iki büklüm olsunlar, siz gene bir avuç zırlağın sözüne kulak asmak zorunda kalın. Pierre'den ayrılmak şart olmuştu. Evet, sağcı gazeteler kızıl mühendis efsanesini durmadan işliyorlardı. Amerika'ya göndereyim sizi teklifinde bulundu Deser, aradan bir yıl geçsin düşünürüz. Ama Pierre bu sadakayı derhal reddetmişti. Büyük kahvelerden birinin taraçasındaydılar, olağanüstü bir soğuk vardı. 0-6-4 derece. Pardesülerine sımsıkı sarılmış insanlar bir grog içmeye koşuyorlardı içeriye. Ve sokak sobaları ıssız taraçaya güçsüz ışıklarını saçmaktaydılar. Peki tabii ki bana inanmak zorunda değilsiniz diye devam etti Deser. Ama durum böyle, hepimiz bağlıyız. İçinde yaşadığımız ortam, kamuoyu, ön yargılar hep bağlıyor bizi. Eminim ki işçilerin çoğu grev istemiyordu ama boyun eğmek zorunda kaldılar. Nitekim ben de Sayın Bay Montigny'nin o pek ince hesaplarını göz önünde tutmak zorundayım. Diyeceksiniz ki faşistin biri. Hayır, bu dala ahmak bir soyguncudan ibaret benim gözümde. Bir yandan çok az bombardıman uçağımız var diye kotu suçlamaktalar, bir yandan da beni en iyi mühendislerimizden birinden sizden ayrılmaya zorlamaktalar. Bombardıman uçağı falan umurlarında bile değil, Fransa'yı da umursadıkları yok aslında. Bir zamanların o güven dolu Pierre'i şimdi kuru ve şüpheci bir insan olmuştu. Deser'in bu suçlamaları yapmacık gibi geliyordu ona. Onlara niçin öfkeleniyorsunuz ki dedi. Münih'i siz de savunuyordunuz. Silahlı bir barış istiyordum ben. Müzakereler yapılsın ve bir uzlaşma varılsın istiyordum. Ama onların istedikleri bir tek şey var sadece. Mümkün olduğu kadar çabuk Hitler'in hizmetine girmek. Bütün bu kargaşalık arasında yalnız namussuzlar el ele vermiş, fırsat düşürüp semirmeye bakıyorlar. Ve namuslu insanların da basireti bağlanmış. Hepsinin değil. Hiç Lerox ile sohbet ettiğiniz oldu mu hayatınız boyunca? Eşek sudan gelinceye kadar dövdü polisler. Şimdi de hastanede. Ve onun gibi düşünüp davranan daha sayısız kimse var. Binlerce duygu ve düşünce vardır insanda. Çoğunlukla dağılır bu duygu ve düşünceler. Sanatı yaratır insan, konforu yaratır, aile kurar. Niçin komünistlerden mi söz ettim size? Onlarda dağılma yoktur da onun için. Her şey bir tek ve aynı amaca yönelmiştir onlarda. Ve buna da basireti bağlanmak değil, seçilen gayeye uzanmak denir. Şu brazerolara bakın. Bu bir sıcaklık kuruntusu veriyorlar o kadar. Sokağı ısıtmak mümkün olurmuş gibi. Donmak üzereyim biliyor musunuz? Son bir defa daha sormak istiyorum. Gene hayır mı? Agnes'in kendisine sitem edeceğini ummuştu Pierre. İşsizlik demek sefalet demekti. Bir de Dodu vardı şimdi ortada. Ama Agnes'in ilk sözleri iyi etmişsin oldu. Politika konusunda Pierre'le aynı fikirde değildi evet. Ama bağımsızlık ve onur söz konusu olduğu vakit küçüklüğünde babasına yaptığı gibi şimdi de kocasına hayranlık dolu gözlerle bakıyordu. 3 hafta geçmişti. Daha düne kadar bir hayaletten, ürkütücü ama soyut bir kelime olmaktan öteye geçmeyen sefalet şimdi şekillenmiş ve gelip eve yerleşmiş bulunuyordu. Agnes'in aylığı, kirayı ve doktor masrafını karşılıyordu sadece. Dudo hastaydı. Ve ay sonuna doğru kelimenin tam manasıyla meteliksiz kaldılar. Yoksulluğun ne olduğunu biliyordu ikisi de. Ama sefaletle tanışıyorlardı şimdi. Yaralayıcı ve küçük düşürücü sefaletle. Pierre'in başvurmadığı bir tek fabrika kalmadı. Ama işverenler Genel Konfederasyonu kara listeye almıştı ismini. Mekanisyen hatta basit el işçisi olarak çalışmak istedi. Boşuna, hangi kapıyı çaldıysa suratına kapadılar. Saatini sattı, sütçünün borcunu ödediler. Sonra kışlık mantosunu eskiciye götürdü Agnes. Çok büyük bir manto. Bir hafta içinde günde bir öğün yemek parası böylece çıktı. Kocasına destek olmaya çalışıyordu Agnes. Bayramda bize prim vereceklermiş. Sabahleyin erkenden çıkıyordu Pierre. Bütün gün oradan oraya dolaşıyor, en ufak atölyeleri bile ihmal etmiyor, gazete ilanlarını adeta ezberliyordu. Akşam geç vakit eve döndüğünde de yolda rastladığı bir eski arkadaşının yemek ısmarladığını söylüyordu. Kılığı kıyafeti düzgündü Pierre'in, her sabah muntazam tıraş olurdu. Ve hiç kimse düşünemezdi, saçları ağarmaya yüz tutmuş bu kibar ve dalgın adamın aslında yiyecek parası peşinde bir kimse olduğunu. Bakkal dükkanlarının önünden geçerken başını çeviriyordu. Bir gün bir ilan çarptı gözüne. Kar yağdığı zaman sokakları temizlemek üzere adam arıyorlardı. Sabah 5'te orada bulunmak gerekiyordu. Gökyüzüne baktı Pierre, karardıkça kararmaktaydı. Nitekim akşama doğru lapa lapa kar yağmaya başladı. Önce eridi yağan kar ama sonradan tuttu. Kaldırımlar bembeyazdı şimdi. Sabahın 4'ünde Agnes'i uyandırmamak için ayaklarının ucuna basa basa evden çıktı. Titriyordu, soğuktan ama gülümsemekteydi. Karısına nihayet 20, hatta belki de 30 frank götürebilecekti. 5'e çeyrek kala istenilen yerdeydi. Bembeyaz meydanı ve karanlık yüzlü binanın önünde toplanmış kalabalığı büyük bir gaz lambasını aydınlatıyordu. Kimler yoktu ki? İşsizler, dilenciler, grev yaptı diye işten atılmış, PTT memurları, yarı aç bir ressam. Alman mültecileri, ihtiyarlar, henüz çocuk denecek yaşta olanlar. 40 kişi istemişlerdi ve en azından 300 kişiydiler orada. Sabırla bekledi Pierre, bir ses yükseldi çok geçmeden. Tamam. Ve Pierre evin yolunu tuttu yeniden. Ağır ağır yürüyordu, bacakları çözülüyor ve midesi bulanıyordu açlıktan. Halden geçti, hummalı bir faaliyet içindeydi ortalık. Lokantacılar, kasaplar, sebzeciler, meyveciler kamyonların etrafını sarmış mal kaldırmaktaydılar. Zola'nın tasvir etmiş olduğu bu doymak bilmeyen karından gayrı belki de her şey değişmişti Paris'te. Ve bu derisi yüzülmüş nemli ve yapışkan kümes hayvanları yığınını görünce çoktan unuttuğunu sandığı romanı hayal meyal hatırlar gibi oldu Pierre. Bir gözü doymaz ve duygusuz tüccarlar aleminin ortasına düşen hapishane kaçağı o dalgın ve aç adam canlandı gözlerinde. Kırmızı ve mor ve dayanılmaz şekilde taze, kocaman et parçaları asılmıştı çengellere. Ne kadar öküz ve koyun lazımdı acaba bu obur şehri doyurmak için? Vaktinden önce büyümüş azman ciğerleriyle ne kadar kaz lazımdı? Ve ne kadar benekli beç tavuğuyla ince parlak boyunlu sülün lazımdı kim bilir? Deniz ürünleri pavyonunda abonitten imal edilmiş duygusunu uyandıran koca koca ton balıkları, ince kalkanlar, mezgitler, yapışkan pisiler, türlü türlü istiridyeler, midyeler ve deniz kestaneleri sıra sıra olmuştu. Dayanılmaz bir koku yüzüyordu içeride. Tuzdan kıpkırmızı kesilmişti satıcı kadınların elleri. Mermerlerin üzerinden sular akıyordu.